Ayrım 33. Fi. Akilah Azra Cohen. Sayfa 393. 62. Üç derin nefesin ardından başla komutu verilmişçesine hızlıca koşma ve stüdyonun tam ortasına sıçrayıp havada iki takla atmaya çalışma ve ikinci taklayı tamamlayamamanın verdiği çakılmadan en az zararla kurtulmak için yere düşerken şekilden şekile girme. Göksel imkansız denerken daha önce imkansız deneyen herkes gibi kendisine verebileceği zararlardan çok kafasında kurduğu hayali düşünüyordu. Havada sıçrayarak yer çekimine isyan edercesine kısa mesafede iki büyük dönüşü dümdüz ahşap zemin üzerinde yapmaya çalışmak Göksel'in kendisine koyduğu hedeflerden sadece biriydi. Yerden kalkarken stüdyonun duvarlarını çevreleyen aynalardan birine bakıp stüdyonun kapısı üzerindeki saate dikkat etti. Adanın sınıftan çıkmasına 3 dakika vardı. Eğer hemen çıkmazsa sınıf çıkışını kaçırabilir ve adayı izlemesi zorlaşabilirdi. Terli vücuduna kapüşonlu gri kazağını giyerken gözü hala saatteydi. Ayaklarını hızla ayakkabılarını geçirip koşmaya başladığında alışık olduğu gibi yolda ayakkabılarının geri kalanını ayağına yerleştirdi. Koridorda ilerlerken etrafından geçen insanların kendisine bakmasını hiçbir zaman anlayamamış ve bu durumu toplumun dışında bir yaratık olmasının toplumun içindeki yaratıklar tarafından anlaşılması gibi bir şey olarak görmüştü. Onlardan değildi ve ayırt ediliyordu. İnsanların dünyası hayvanlarınkinden daha mantıklıymış gibi görünüyordu. Ama bu dünyayı biraz kazıdığınızda alttan hayvansal içgüdülerin organize ettiği bir toplumsal bilincin fışkırdığını hemen fark edebilirdiniz. Göksel bunu fark etmiş ve kuralları uyguluyordu. Kimseyle konuşma, soru sorma, isteme, kendine yet, aldanma, inanma. Şimdi ilk defa konuşmak istediği, cevaplar beklediği, istediği birini görmeye giderken farkında olmadan kendine koyduğu kurallar geçti aklından. Adayı fark edene kadar kendine yeterli gelen dünyası şimdi adının varlığıyla yetmez olmuştu. Bu eksikliği çok derinlerde bir yerlerde hissediyor ama yüzeye çıkmadan önce önlemler almak istiyordu. Sınıfın kapısına vardıktan 14 saniye sonra kapı açıldı ve sınıf dağıldı. Üst kata çıkan merdivenin üst kısmında kamufle olarak dikkatle kapıyı izledi ama ada yoktu. Bir dakikaya yakın bekledikten sonra temkinli bir şekilde aşağı inerek sınıfa yöneldi. Adanın bu sınıfa girdiğini görmüştü. Nerede olabileceğiyle ilgili hiçbir fikrin olmaması canını sıktı. Belki de ilk defa insanların niye cep telefonu kullandıklarını anladı. Acaba adanın cep telefonu var mıydı? Hafızasını yokladı ve adanın elinde hiç telefon görmediğine karar verdi. Sınıfın kapısına geldiğinde dalgın bir şekilde dikkatsizce içeri girdi. Adanın nerede olduğu düşüncesi geri kalan tüm düşünceleri sindirmişti. Sınıfın içine attığı ancak 4 adımdan sonra tam karşı köşede birbirlerine yakın bir şekilde konuşan ada ve denizi fark etti. Adayı bulmak içini bir anlık rahatlatmış olsa da denizle konuşma şekilleri Göksel'i rahatsız etti. Flört edercesine yakın değildiler ama hissettiği şey gözlerinin algıladığının çok dışında başka bir kaynaktan geliyordu. Adanın sırtı dönük olduğu için sadece denizin suratındaki ciddi ifadeyi görebiliyordu. Adanın teslim olmuş enerjisi sınıfın atmosferine yayılmıştı. Denizin suratındaki inatçı ifadeye karşılık adanın ifadesini merak edip onlara doğru düşünmeden 3 adım attı. Şimdi konuşmaları duymaya başlamıştı. Deniz karşısındakini kırmak istemediğini belli eden incelikli mimikler ve el hareketleriyle birlikte çalışmanın takım içinde birbirini tamamlamanın ne kadar önemli olduğunu, üretilen şeye ne kadar katkısı olacağını anlatıyordu adaya. Göksel dinlediklerini kafasında tamamlamaya çalışarak yine düşünmeden 2 adım daha attı. Deniz, birlikte üretmelisiniz, en azından denemelisiniz dediğinde Göksel ilk defa varlığının fark edilebileceğini idrak etti. Dikkatle deniz ve adaya baktı. Henüz fark edilmemişti ama atacağı bir adım denizin başını Göksel'den tarafa çevirmesine neden olabilirdi. Göksel nefesini tutarak dinlerken deniz durumun zor bir zamandan geçtiğini ve adanın yardımına ihtiyacı olduğunu söyleyerek konuşmasına devam etti. Adanın hareketsiz vücudu sanki bir uykudan uyanmış gibi tepki verdi denize ve ada avuçlarını denize doğru uzatarak lafa girmek istedi. Ama deniz tam o sırada elini adanın omzuna koyup ada benim senin yardımına ihtiyacım var. Lütfen dur ya benim için yardım et. Takım olun. Dedi. Adanın sessizliği denizin cevap bekleyen suratında netleşti. Deniz kolunu çektiğinde üzerine yılan bir enerji kalkmışçasına konuştu ada. Anlamıyorum. Hani yardım etmek zehirlemekti? Kişi ancak kendine yardım edebilirdi. Almamız gereken her ders her yardımla ertelenebilir. Daha kötüsü bizi engelleyebilirdi. Kendi reformumuz olmadan doğamazdık hani. Doğum rahimden çıkmak değil, yaşarken yolunu bulmakta hani. Siz beynime işlediniz tüm bunları. Ben de inandım. Daha da ileri gittim ve uygulamaya başladım. Şimdi benim size olan inancıma ihanet etmemi mi istiyorsunuz? Dedi. Adanın gözlerindeki ateş denizi sarstı. Deniz'in inandığı her şey şimdi karşısına dikilmiş hesap soruyordu. Deniz elleriyle önce yüzünü sonra saçlarını stresle sıvazladı. Kendi kurallarının tarafından köşeye sıkıştırılan herkes gibi derin bir nefes alırken o durumdan kurtulmak için kafasını kaldırdı. Ve sınıfın köşesinde kendisine bakan Göksel'i fark etti. Göksel ve Deniz göz göze geldiklerinde ada da Deniz'in fark ettiği şeye döndü. İşte o an ilk defa göz göze geldiler. Adanın soran gözleri Göksel'in gözlerindeki teslimiyeti fark etti. Tanıdığı en tehlikeli adam. Nereden geldiği, nereye ait olduğu bilinmeyen, suratı deforme olmuş bu hayvansı yaratık şimdi sanki canı yanıyormuş ve yardıma ihtiyacı varmış gibi duruyordu karşısında. Adanın aklından geçenleri Deniz yüksek sesle "İyi misin Göksel?" diyerek dile getirdiğinde Göksel kızla bir daha göz göze gelmemeye dikkat ederek "Sizinle konuşmam lazım müsait olduğunuzda." diye cevap verdi. Ada Göksel'in sesini daha önce duyduğunu hatırlamıyordu ve sürekli gördüğü ama hakkında hiçbir şey bilmediği bu adam şimdi genel robotik görüntüsünün çok dışında bir halde karşısında duruyordu. Deniz'in kafası karışıktı. Göksel de eklenince iyice çorba olmuştu her şey. Göksel daha önce hiç konuşmak için yanına gelmemişti. İhtiyaç duymamıştı belki. Göksel'in konuşmayı istemesini gerektirecek şey tüm diğer konulardan daha önemli olmalı diye düşündü Deniz. Göksel'e bakarken aklından bir an Göksel'in birini öldürmüş olma ihtimali geçti. Bu kuvvetli bir ihtimaldi. Ama sorun bu olamazdı. Çünkü suratındaki yardım isteyen ifadede yanlış bir şey yapmaktan dolayı oluşan korku değil, sanki fiziksel bir acının ızdırabı vardı. Kafası zaten karışık olan Deniz ne yapacağına karar vermekte zorluk çekerek adaya döndü. Tereddüt içinde daha sonra konuşmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. Ve tüm dikkatini Göksel'e vererek ilerledi. Adanın kendisini incelediğinden emin, Göksel kendisine doğru gelen Deniz'e tepki vermekte gecikti. Deniz kendisini geçip sınıfın çıkışına doğru ilerlerken Göksel adayla göz göze gelmemeye kararlı bakışları yerde takip etti Deniz'i. Aslında konuşmak istediği tabii ki Deniz değildi. Ama orada öylece dikilirken kendisini aptal durumunda düşünmek istememişti. Sınıftan çıkarken adanın ardından baktığını hissetti ve terinin biraz önce üstüne geçirdiği kazağa geçip geçmediğini düşündü. Yetimhanede kendisinden 3 yaş büyük Ayşe adındaki kızın onu sevebileceğini düşündüğünden beri kendi görüntüsünün ne ifade ettiği ilk defa aklına geldi. O zaman 6 yaşındaydı. Sanki asırlar önce hissettiği bu duygu bir yetersizlik hissi canlandı içinde. Göksel o sınıftan olduğu kişinin kendisine yetmediğini anlayarak çıktı. Deniz'i atlatmak kolay olmamıştı ve birinin üzerinde yarattığınız şaşırtıcı etkinin onun daha da büyük şaşırtmayla sıfırlanabileceğini biliyordu Göksel. Deniz'in şaşkınlığını ona paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek artırdı. Deniz için şaşırtıcı olan Göksel'in paraya ihtiyacı olması değil, bunu ifade ediş şekliydi. Genelde paraya ihtiyacı olan insanlar bu ihtiyaçlarını sessizce ve dikkatli bir zaman seçerek dile getirirlerdi. Ama Göksel kalabalık koridorda etrafındakilerin duyabileceği yükseklikte bir sesle sanki o an karar vermiş gibi para istemişti. Hayatında ilk defa borç isteyen birinin acemiliği vardı hareketlerinde. Göksel'i koridorun tenha bir köşesine yönlendiren Deniz hiç düşünmeden cebinden cüzdanını çıkardı. Sonra şu son 15 dakika içinde kendisini her şeyden daha çok şaşıran şeye tanık oldu. Göksel sadece 10 kağıt istemişti. Göksel'e 20 verdi. Ve parayı itiraz etmeden alan çocuğa birkaç kere daha fazlasına ihtiyacı olup olmadığını ısrarla sordu. Ve iyi olup olmadığını kontrol eden uzun cümleler kurduktan sonra kendisine tepkisizce bakan Göksel'in omzunu sıkıp ''Bana her zaman gelebilirsin. Her zaman her şey için.'' dedi. Göksel konuşmadan ifadesizce suratına baktı Deniz'in. Parayı cebine koyarken yürüyüp uzaklaşmaya başlamıştı bile. Teşekkür etmeden. Acemi hissediyordu kendini. Midesi bulandı bu duygu yüzünden. Kusmaya başladığında bahçeye varmıştı bile. Kendisine bakılmasına alışıktı hep ama şimdi insanlar durup onu izlemeye başlamışlardı. Ve onlara tehdit edercesine bakıp uzaklaştıracak gücü de yoktu. Akbabalar tarafından istila edilmiş bir puma gibiydi Göksel. Okula geri girip kendini erkekler tuvaletine attı. Ve kafasını musluğun altına sokup rahatladı. Kendisine ne olduğunu düşünmekten bile korkuyordu. Yüzleşmek zorunda olduğu bir şey vardı içinde. Ama o şeye bir kez bakarsa bir daha görmezden gelemeyecek gibi hissediyordu. Adanın hiç var olmamış olmasını istedi. Onu hiç tanımamış olmayı. Daha doğrusu o müziği hiç duymamış olmayı. Aklına yine o an geldi. Müziğin beynini kapladığı an. Şimdi tekrar dinleyebilmek için gerçekten birini öldürebilirdi. 63. Deniz'in dünyası kafasındaki müzikle yankılanıyordu. Kendisinden başka kimsenin duyamadığı bu müziğin notalarını kaçırmamak için dikkatle iç sesini dinleyip aynı zamanda araba kullanmaya çalışmak sersemleticiydi. Yol kenarına durup kafasındaki müziğin kaba notalarını kağıda geçirmiş ama tekrar yola koyulur koymaz kafası yeni notalarla dolmuştu. İkinci kere kenara çekmek zorunda kaldığında notalarla doldurduğu kağıdın hiç boş köşesi kalmamıştı. Hemen eve varabilmek için kafasındaki müziğin akışını yavaşlatmaya çalıştı. İnsanın içindeki enerjiyle savaşmaya çalışması kadar yorucu, kendine zarar veren bir durum yoktu. Deniz eve vardığında bitkindi. Girişteki ayakkabıları dışında durdan eser yoktu. Deniz, Duru'ya seslenmekle salondaki masanın üstündeki kağıtlara gitmek arasında tereddüt etse de hemen kağıtlara gitti. Masanın kenarında ayakta dikilerek önündeki boş kağıda notlarla doldurmaya başladı. Daha önce yazdığı notları da kağıdın yanına koydu ve hiç durmadan kafasında çalan müziği kağıda boşalttı. Doldurulan 4 tane A4 boyutundaki kağıttan ve geçen her bir saatten sonra kafasındaki müziği ancak kağıda geçirebilmişti. Her zaman bu kadar akıcı olmuyordu bu süreç. Bazen müzik uykusunda geliyor ve uyanıp müziği kağıda aktarmak çok zahmetli gelebiliyordu. Onun yerine Deniz bir joint yakıp kafasındaki müziği dinlemeye bırakıyordu kendini. Bir sürü müzik vardı yakılan jointle birlikte içinde dinleyip bir daha hatırlayamadı. Duru ile aralarındaki gerilim öyle bir boyuttaydı ki jointe sarılmamakla ilgili kendine bir söz vermişti Deniz. Kendini uyuşturma lüksü ilişkisini derinden sarsan pahalı bir hal almıştı ve artık kafasında sessizlik yaratmanın başka yollarını bulmalıydı. Jointi azalttığından beri beynin müzik tarafından istila altındaydı. Tek çare yazmaktı. Yazdıkça yenileri akıyordu içine. Masadan kalktığında duruş pozisyonundan dolayı kemikleri ağrıyordu. Duru'yu bulmak için üst katı çıkarken seslendi. Evin sessizliği rahatsız edici bir hal alırken karanlık yatak odasının açık kapısından süzülen ince ışığı gördü. Deniz yatak odasına daldığında kucağındaki laptopta Can Mana ile ilgili videolar seyreden Duru önce korkuyla sıçradı. Sonra hemen kucağındaki bilgisayarın kapağını kapattı. Deniz, Duru'nun karanlık odada tek başına oturmasına şaşırmıştı. Ama son zamanlarda araları o kadar gergindi ki bu durumu sorgulamak bile daha da gerginliğe yol açabilirdi. Sakin bir şekilde iyi misin diye sordu. Duru laptop yatağın kenarındaki komodinin üstüne koyup gerinirken evet anlamında başını salladı. Ayağa kalkarken ya sen dedi. Sesinde şefkat vardı. Deniz uzun süredir duymadığı bu şefkatli soruyla birlikte kendi bitkinliğini hatırladı. Duru'nun güzel yüzüne bakarak yorgunum ama iyiyim diye cevap verdi. Duru'yu özlediğini fark etmişti. Duru da Deniz'e gülümseyip banyoya doğru miskin miskin yürüdü. Deniz tam yanından geçerken Duru'yu kolundan tutup kendine çekti ve kafasında akan müziği mırıldanarak dans etmeye başladı. Duru tebessüm edip Deniz'in kollarından kurtulmak için küçük bir hamle yaptıysa da Deniz bırakmadı. Mırıldandığı müziği daha yüksek sesle söylemeye başladı. Deniz'in yeni bir beste yaptığını anlamıştı Duru ve dansa katılmaya karar verirken sordu. Bu yeni. Deniz mırıldanmayı kesmeden kafasını evet anlamında salladı. Ve Duru'yu elinden tutup onu döndürdü. Deniz'in müziğinde bir süre dans ettiler. Duru her zamankinden daha sakin gelmişti Deniz'e. Normalde Deniz'in kollarından kurtulup dansına tek başına devam eden, müziğin ritmi ne olursa olsun hoplayıp zıplayan bir kızdı bu. Ve şimdi kafasını Deniz'in omzuna koyup sakince Deniz'le birlikte sallanıyordu. Deniz, Duru'nun bu halinin ne kadar rahatlatıcı olduğunu düşündü. Duru'nun taptığı enerjisinin aslında kendisini ne kadar yorduğunu fark etti. Müzik bittikten sonra hiç konuşmadan bir süre daha dans ettiler. 33. ayrımın sonu, sayfa 400.